Ayrım 30.
4 haftadır getirdiği iktisat kitaplarını okuyor. Türk ekonomisi, devletçilik, inkılaplar üzerine düşünüyor, bir şeyler yazıyor. Düşünüp yazdıklarını Herr Rudolf'la tartışıyor. Bütün bunlardan bir sonuca varmak istiyordu. Ama daha düşüncelerini toparlayamamış, bunu da kolay yapamayacağını anlamıştı. Akılcılıktan vazgeçmeyin dedi Herr Rudolf. Akılcılıktan vazgeçerseniz yıkılır gidersiniz. O da Ömer gibi hızlı hızlı konyaklı çay içiyordu. Refik düşündü. Nedir bu akılcılık dediği? Sağlıklı, dengeli olmak, düşüncelerime, coşkularımı ve tutkularımı karıştırmamak, böyle bir şeyler olmalı. Ne için söylüyor bunu? Nişantaşı'ndaki evde eski huzuru bulmama yardımcı olur mu bu akılcılık denen şey? Vicdanın ağırlığından, rahatsızlıklardan kurtulabilir, eski günlük hayatı şimdiki bilincimle sürdürebilir miyim? Hayır. Birden Nişantaşı'ndaki ev hayatını hatırladı. Perihan'ı ve çocuğu düşündü. Merdivenlerdeki saat tıkırtısını, o kendine özgü huzur kokusunu duyar gibi oldu. Ama siz Hölderlin'e hak verirdiniz, Herr Rudolf hala aynı yerdeydi. Ömer'in şimdiye kadar karşı çıkmadığı Hölderlin'in sözlerine, şimdi karşı çıkar gibi yapmasına alınmıştı. Çay getirmek için odadan çıkarken beni arkadan vurdunuz dedi. Elinde tepsiyle içeri girince ekledi. Üstelik rahat hayat istediğimi söylediniz. Neyim eksik ki burada? Jeneratörüm var, mutfakta hala beni bekleyen uşağım var. Rahat hayat ha? Siz de bir astinyak. Dışarıdan kurt ulumaları duyuldu. Bu akşam burada yatarsınız artık dedi Herr Rudolf. Pencereye yürüdü, cama yüzünü yapıştırdı, ellerini gözlerinin kenarlarına yasladı, karanlığa baktı. Ömer, biz Türkleri küçümseyenlerin evinde kalmayız diye bağırdı. Ömer ne kadar ciddiydi, ne kadar şaka yapıyordu, Refik anlayamadı ama Herr Rudolf'un çok alındığını anladı. Alman pencerenin kenarından çekilmiş, öfkeli ve kıpkırmızı bir yüzle Ömer'e bakıyordu. Yüzü iyi beslenmiş bir Alman olduğu için değil, canı yandığı, sinirlendiği için kırmızıydı. Siz ki bir rastinyak olduğunuzu söylemekten hoşlanıyorsunuz. Hayır, öyle de olamazsınız. Hırçın hareketlerle koltuğuna oturdu, piposunu mıncıkladı, yaktı, bir süre ellerine bakarak sustu. Sonra gene başladı. İşte söylüyorum, öyle olamazsınız. Benim memleketim ve ruhum yolun sonunda, sizinki de başında. Sizin ruhunuz, şu demin sözünü ettiğim ışık yeni düştüğü için genç. Ama olgunlaşmaya da fırsat bulamayacak. Çünkü sizi rastinyak yapan bu tohum bu toprakta, doğunun bu sert acımasız toprağında nasıl yeşerir bilmem. Hayır, rastinyakla karşılaştırılamayacak bir şey bu. Hiç olmazsa Refik Bey gibi ahlaki endişeleriniz olsaydı biraz. Niye öyle bakıyorsunuz? Hala bizi küçümsüyorsunuz dedi Ömer sert sert. Dinlemeyeceğim sizi. Bir fon olduğunuzu ağzımdan kaçırdım diye aklınıza gelen her şeyi söylüyorsunuz. Aklıma gelen her şey değil bunlar dedi Alman. Sizin için endişeleniyorum. Ben 40'ımı geçtim. Bundan sonra da ne yapacağımı biliyorum. Amerika'da bir şehir, biraz mühendislik, kitaplar ve müzik. Ama siz... Sizin bu hırslarınıza bu toprak uygun değil. Çünkü düşünüyorum ki bu toprak eski ve verimsiz otlardan, dikenlerinden temizlenmedi. Balzac'ın, Rastignac'ın arkasında kanlı Fransız devrimi vardı. Burada en büyük efendi hala Kerim Naci Bey. Burada bütün demiryolu inşaatının en büyük patronu bir toprak ağası. Hem toprak ağası hem demiryolu müteahhidi hem de milletvekili. Size bir şey kalmamış dostum. Haha. Yaşlı otlar, dikenler her yeri tutmuşken siz nereyi fethedeceksiniz Herr Fatih? Ben yapacağımı biliyorum dedi Ömer. Ben biliyorum, siz karışmayın, susun. Herr Rudolf sustu ama yüzünde coşku ve hırçınlık duruyordu. Fincanına hiç çay koymadan doğrudan konyak doldurup hızlı hızlı içmeye koyuldu. Bir durgunluk başladı. Fırtına hala dinmedi dedi Ömer. Sanki hiçbir şey konuşulmamış gibi rahat hareketlerle esnedi, ayağa kalktı. Bari biraz müzik dinleyelim dedi, Alman'a döndü. Geç mi oldu? İsterseniz biz kalkalım. Oturun rica ederim, dedi Herr Rudolf. Coşku orada yüzünde hala dinmemiş duruyordu. İyi ararsanız Berlin'i bulabilirsiniz. Bugünlerde vals çalarlar artık. Ömer radyoyu karıştırmaya başladı. Biraz sonra aradığını buldu. Tatlı ve uykulu bir ağır vals odayı doldurdu. Herr Rudolf acele acele, sizi küçümsediğimi hiç düşünmüyorsunuz değil mi, diye sordu. Düşünmüyorum ama siz de beni yaraladınız, dedi Ömer. Bir süre sustu, sonra ekledi. Ama burada da itiraf edin, küçümsediğiniz bir şey var. Evet var, dedi Alman mühendis. Var. Kerim Naci Bey. Nefret ediyorum ondan. İşçiler, ustalar, taşeronlar, herkes hayran ona. Herkes onun hakkında hikaye anlatıyor. General babam gibi, herkes ona aşık. Ata binişini, servetini, yürüyüşünü, yakışıklılığını övüyorlar. Hem kölelik ediyorlar hem de seviyorlar. O ne yapıyor? Hiç. Eskişehir'de gezmekle bitmeyecek toprağı vardır. İyi insanmış, milletvekiliymiş, iyi nişancıymış. İyi nişancı, kölesinin başını okşayan iyi efendi. Hakkında efsaneler uyduruyorlar. Batsın efsaneler. Artık akıl çağında yaşıyoruz. İnsanlar niye bu karanlık güçlere hala hayran? Ben hayran değilim, dedi Ömer. Ben de o kendini beğenmiş babacan tavırlı heriften nefret ediyorum. İşte benim ruhumun yabancı olduğu şey bu, dedi Alman mühendis. Aklım bir türlü alışamıyor. 12 saat onun için çalışıyorlar, sonra ona hayran oluyorlar. Ata binişini, alçak gönüllülüğünü anlatıyorlar. Ona inanıyorlar. Neredeyse onun için severek, inanarak çalışıyorlar. Bunu anlamıyorum. İşte Amerika'da bu yok. Orada da insanlar çalışır ama inanarak, hayran olarak değil. Orada insan başka türlü yaşayamayacağını düşünerek çalışır. Belki burada çalışanlar inandıkları için daha mutlular ama onların efsane ve yalanlarına işte benim aklım alışamıyor. Anlatabiliyor muyum? Ben her yere aklın egemen olmasını istiyorum, yoksa sizi küçümsemiyorum. Nasıl küçümserim? Ben o Kerim Naci Bey'i küçümsüyorum. İyi yapıyorsunuz, dedi Ömer. Gülün bakalım, gülün. Siz kendinize bu kadar güveniyorsunuz ama... Biliyorum, biliyorum. Demin ağzınızdan kaçtı, ruhum genç diye beni kıskanıyorsunuz. Bir Fatih'in hırsını taşıdığım ya da bunu inançla söyleyebildiğim için... Çünkü siz artık böyle olamazsınız ama içiniz gidiyor. Refik kızışan tartışmayı yatıştırmak için. Yok canım artık, dedi. Merak etmeyin, kızmıyorum, dedi Alman. Bana gene bir fon olduğumu söylese bile kızmam. Çünkü onu tanıyorum. Bir fon olduğunuzu da söylerim tabii, dedi Ömer. Ama hırçın gözükmüyordu. Birden döndü. Şimdi bir satranca ne dersiniz, onu söyleyin. Alman Refik'e baktığını görerek, canım o bir şey demez, o kendi düşünceleriyle meşgul, içki içiyor. Biz oynarız, o içer, derin düşüncelere dalar, sevgili eviyle sevgili memleketi arasında bocalar. Biz de arada işimizi görürüz. Refik'e döndü. Alınmadın ya. Alınmadım canım, oynayın siz. Oynarız, sonra burada uyuruz değil mi? Tamam evet, diye bağırdı Herr Rudolf. Sonra yakışıksız bir şey yapmışmış gibi birden endişelenerek durdu. Dünya kaynıyor, biz satranç oynuyoruz, dedi. Evet, ne yapalım? Olan Avusturya'ya oldu. Ama biz ne yapabilirdik ki? 29. Hatıra Defteri 2. 14 Mart Pazartesi 1938. Dün akşam gene Herr Rudolf'a gittik. Geç saatlere kadar oturduk, içki içtik. Fırtına da vardı, gece orada kaldık. Ömer'le Rudolf satranç oynadılar, her zamanki gibi birbirlerini iğnelediler. Sonra konuştular, konuştuk. Rudolf gene ezberden Hölderlin okudu. Doğu'nun ruhuna, Ömer'in yaptıklarına ilişkin düşüncelerini açıkladı. Benim hakkımda da fikir yürüttü. Bana akılcılıktan ayrılmamamı öğütledi. Bu akılcılık dediği nedir? Düşüncelerimi, duygularım ve coşkularımdan ayırmak mı? Galiba biraz da Rousseau'ya duyduğum hayranlığı iğneliyor. Ama onun aydınlık dediği şeyi çok iyi anlıyor, yaşadığım toprakla uyuşmamamı açıklayışını doğru buluyorum. Bu Almanla konuşmak zevkli. Fırtına dünden beri sürüyor. Aynı şeyleri düşünüyorum. Eve ne zaman nasıl döneceğim? 19 Mart. Fırtına dün dindi. Okuyorum. Evden ayrılalı bir aydan çok oldu ama hala dönmedim. Bir mektup yazmam ya da kararımı verip dönmem gerekir. Düşünüyorum. Neden buradayım? Bir aylık bir yer değiştirmenin, evden uzaklaşmanın iyi geleceğini düşünmüştüm. İstanbul'da eski hayatımı sürdüremiyordum. Bunlar böyle biliyorum ama ne bekliyordum bilmiyorum. Yola çıkarken şimdi anlıyorum, bir ay içinde her şeyin çözüleceğine, eski huzuruma kavuşacağıma inanıyordum. Şimdi böyle bir şeyin kolay olamayacağını anlıyorum. Gene huzursuz, rahatsız, sıkıntılı olacağım. Buraya gelmemin o zaman iki yararı var. 1. Evden uzaklaşıp her şeye uzaktan biraz bakabilme. Başka bir dünyada olduğunu görme. 2. Şu okuduğum kitaplara kendimi verecek enerjiyi ve rahatlığı bulma. 22 Mart Salı. Eve bir ay sonra döneceğimi bildiren bir mektup yazdım. Burada bazı tasarılar üzerinde çalıştığımı, bütün günümü okumak ve düşünmekle geçirdiğimi, eve hemen dönersem başladığım şeyi bitirememekten korktuğumu anlattım. Perihan'a da bir mektup yazacağım. Bir aydır ona yazmamamın saçma olduğunu düşündüm. Ettiğimiz kavgada kabahat benimdi. Zaten kavga bir bahaneydi. Dün Ömer'le bunları konuştuk ve düşüncelerimin doğru olduğunu, hemen Perihan'a yazmam gerektiğini söyledi. Ömer'le başka şeyler de konuştuk. Bana niyetimin ne olduğunu sordu, anlattım. Şu okuduklarımdan işe yarar bir şey çıkana kadar çalışacağım. Köy kalkınması için ne yapmalı? 26 Mart. Perihan'a da mektup yazdım, rahatladım. Ona bütün kavgalarda suçun bende olduğunu, son bir yıl içinde hırçın, kavgacı, sinirli bir insan olduğumu, ondan çok kendimi düşündüğümü, anladığımı yazdım. Bana burada çalışabilmek için biraz vakit bırakmasını, beni anlayışla karşılamasını da rica ettim. Şimdi bunları kaç zamandır duymadığım bir iç huzuruyla yazıyorum. Gönlüm rahat. Düşüncelerim açık ya da öyle sanıyorum. Geleceğimi kestirebiliyorum. Daha doğrusu geleceğimin kendi ellerimde olduğunu anlıyorum. Başıma iyi ya da kötü şeyler gelmesi, mutlu ya da mutsuz olmam, huzur ya da sıkıntı, bütün bunlar görüyorum ki bana bağlı, yapacaklarıma bağlı. Hayatımı belirleyecek benden başka bir güç yok. Çok zeki bir insan olmadığımı da biliyorum artık. 2 Nisan Cumartesi. İlk geldiğim gündeki gibi güneşli bir gün. Ömer'in de fazla yapacak bir şeyi yoktu. Hacı bizi biraz gezdirdi. Erzincan yönüne doğru 4-5 kilometre Alp istasyonuna kadar yürüdük. İstasyondan biraz ötede hacının eskiden kahyalığını yaptığı bir çiftlik var. Hacının karısı, güzel kızı ve büyük oğlu burada kalıyorlar. Eskiden çiftlik ve topraklar Abdülhamit'in Kemah'a sürgün edilip kaymakamlık verdiği birininmiş. O ölünce mirasçılar bölüşmüş. Bir kısmı satılmış, bir kısmına da hacı kahyalık edermiş ama sonra ayrılmış. Çok ince, zevkli ahşap işlemeleri olan eski köşk çürüyor. En alt katta hacı ile ailesi oturuyor. Dönüşte de bir hayvana rastladık. Kalın kocaman bir kuyruğu var, tilkiymiş. Hacı tüfeğiyle nişan alana kadar kaçtı. Bu hacı da tuhaf bir adam, daha anlayamadım. Yakında köprülerde açık havada çalışmaya başlanacak galiba. İlk hazırlıklar başlamış. Ömer'le az önce konuştuk. İhaleyi vaktinde yetiştirememekten korktuğunu söyledi ama çok vakti var. Üzerimde tatlı bir yorgunluk var. Esneyip duruyorum, yatacağım. 8 Nisan Cuma. Rudolf'a gittik, gevezelik ettik. Ben de satranç oynadım. Rudolf'a yenildim, çok sevindi. Sonra gene aynı şeyler konuşuldu. Rudolf benim ve Ömer'in geleceğini çok merak ettiğini söylüyor. Ben aptal mıyım? 12 Nisan. Okuduklarımdan aldığım notlardan bir şeyler çıkarır gibi oluyorum. Türkiye'de köy meselesinin çözümü için ne yapmalı? Köyleri orta çağın karanlığından kurtarmak, şehirlere ve inkılaplarla ilişkiye sokmak için düşünüyorum ki şimdiye kadar yapılanlardan başka şeyler yapmak gerekiyor. Devletçilik çerçevesi içinde ele alınacak şeyler var. Ama inkılap ve teşkilat her şeyi çözmeye yeterli değil. devlet ve fertin liberalizmi de. Kendine özgü, değişik, karışık şeyler düşünüyor, yazıyor, sonra bunları geliştiriyorum. Bir şeyler bulduğumu sanınca çok seviniyorum. Masadan heyecanla ayağa kalkıp odanın içinde aşağı yukarı yürümeye başlıyorum. Sonra aklıma başka şeyler geliyor, aklım daha da karışıyor. Derken gözümün önünde görüntüler canlanıyor. Mesela demin olduğu gibi Perihan'la evlenişimiz ya da bir gün bir yerde gördüğüm olmadık bir insan. Köy meselesiyle ilgili düşüncelerimi sonuna kadar götürmek ve sonra bir gün bunu yazıp birisine vermek istiyorum. İsmet Paşa niye olmasın? Heybeliada da onu görebilirim. Ya da başka biri. Süleyman Ayçelik. Böyle düşünmeme rağmen kendimi hayalperest bulmuyorum. Belki sabah uyanınca biraz canım sıkılıyor ama o kadar. 16 Nisan. Perihan'dan mektup geldi. 2 sayfalık kısacık bir şey. Bütün gün kim bilir kaç kere okudum. Sen istediğin zaman dönebilirsin, bu senin bileceğin iş. Ama ben en kısa zamanda dönmeni ve beni burada çocukla birlikte yalnız bırakmamanı istiyorum diyor. Evden ayrılmayı, annesinin yanına gitmeyi hiç düşünmemiş, kavgada haklı olduğunu biliyormuş. Benim haksız olduğumu anlamam da iyi bir şeymiş. Kısa mektupta biraz da çocuktan söz ediyor. Kimseyi suçlamamış, ikimizin de gururunu korumak için çok ölçülü cümleler kullanmış. İçimden hemen İstanbul'a dönmek geldi. Ama bu her şeyi yüzüstü bırakmak olur. Peki ne zaman döneceğim? Geleli 2 ay oluyor, fazla da ilerlemiş değilim. Sabah 7'de kalkıyorum, 8'e kadar kahvaltı edip, hava nasıl olursa olsun kısa bir yürüyüşe çıkıyorum. Saat 1'e kadar çalışıyorum, sonra yemek ve kısa bir şekerleme. Öğleden sonra saat 6'ya ya da güneşin batmasından az sonraya kadar çalışıyorum. Sonra akşam yemeği. Ya Rudolf'a ziyaret ya da bugün yaptığım gibi kitap okumak. Voltaire, Rousseau. Perihan istediğim kitapları alıp yollayacağını yazmış. Aslında utanıyorum, çok utanıyorum ama ne yapayım? 26 Nisan. Bahar. Köprülerde açık havada çalışmaya başlandı. Baraka'nın öteki odaları da yeni gelen mühendislerle doldu. Artık odayı eski rahatlıkla kullanamıyoruz. 3 kişi geldi, tanıştık. Bu insanlar işleriyle ilgim olmadığını öğrenince şaşırıyorlar. Ne yaptığımı öğrenmek istiyorlar. Açıklamak sıkıcı, rahatsız oluyorum. Şu Enver'le Salih de galiba alaycı açıklamalarda bulunuyorlar. 27 Nisan. Şu meşhur Kerim Naci Bey'i de tanıdım. Atıyla geziyordu. Söylediği kadar var. Neredeyse atına binmiş Napolyon. Herkes ağzı açık, hayran, el pençe divan durup bakıyor. O da ordusunu teftiş eden kumandan gibi başını sallıyor. Ömer'in kendi başına buyrukluğuna ve girişimciliğine takıldı ama bunu subayına iltifat eden bir paşa gibi yaptı. Benim ne olduğumu anlamadı. Devlet denetmenleri de atlarıyla arkadan geliyor. Bir ata bindim, düşerim sandım, düşmedim. At yürüyor, her şeyi kendi yapıyor, sen üstünde duruyor, gidiyorsun. Tasarılarım hızla ilerliyor. Bunun sevinci içindeyim. 30. İki müziksever. Cezmi caddenin ortasındaki ağaca, orada dikkat edilmesi gereken bir şey varmış gibi bakarak, ''Yaz tatilinde ne yapacaksınız?'' dedi. Taksim'den Harbiye'ye doğru yürüyorlardı. Geniş caddenin ortasındaki ağaçlar açmıştı. Mayıs'ın başıydı. Monsieur Balatz'ın müzik dersinden çıktıktan sonra birlikte tünelden Harbiye'ye kadar yürüyorlardı. Cezmi Nişantaş'a kadar gelmek istiyordu ama Ayşe izin vermiyor. Aralarında uygarlığa, kadın erkek ilişkilerine ilişkin tartışmalar da bu yüzden çıkıyormuş gibi oluyordu. Bu sene Nigan Hanım Ayşe'yi müzik dersinden almaya Beyoğlu'na gelmiyordu. Ayşe bu kararı aldırtana kadar evin içinde uzun ve sessiz bir savaş olmuş. Sonunda Nigan Hanım kızının hiçbir zaman istediği kız olamayacağını, kendisinin de bu çileli hayattan usandığını gösteren bir dudak büküşü ve bıkkınlık hareketiyle konuyu kapatmıştı. Cezmi yeniden bu sefer elindeki keman kutusunu sallayıp sinirlendiğini gizleyemeden, ''Yaz tatilinde ne yapacaksınız?'' diye sordu. Yaz tatilinde geçen sene Cevdet Bey'in ölümü yüzünden gidemedikleri Heybeliada'ya gideceklerdi. Ama annesiyle abisi bu sene liseyi bitiren Ayşe'nin Fransızcasını sağlamlaştırmak için İsviçre'deki teyzesinin yanına gitmesini istiyorlardı. İsviçre'ye giderse buradaki müzik dersleri, tünelden Harbiye'ye yürüyüş, bu çocuk yakında olmayacaktı. Ayşe İsviçre'ye gitmek istemiyorum diye düşündü. Sonra çocuğun gene keman kutusunu sinirli sinirli salladığını fark ederek, "Bilmiyorum, sen ne yapmayı düşünüyorsun?" dedi ve utandı. Çünkü Cezmi bir kere aralarındaki derin ayrılıkları vurgulamak için, kendisinin ve kendi çevresindeki insanların böyle soruları yalnızca yalın, ne yapacaksın biçimiyle sorduklarını, çok şey seçmek ve yapmak için zamanı olan Ayşe ve onun çevresindeki insanlarınsa hep bu yapmayı düşünüyorsun biçimini kullandıklarını söylemişti. Trabzon'a annemin babamın yanına gideceğim herhalde dedi Cezmi. Kışları İstanbul'da hukuk okuyordu. Ne güzel dedi Ayşe. Heyecanlı gözükmeye çalıştı. Orada sevdiğin romanları okur denize girersin. Hıh, orada kimse denize girmez. Denize yalnız burada, adalarda ve Suadiye'de girilir. Bir de Avrupa'da tabii. Cezmi sinirli ve duygulu olduğu zamanlarda uygarlık taraftarı olması gerektiğini unutuyor, yoksul bir ailenin çocuğu olduğunu hatırlıyordu. Babası Trabzon'da müzik öğretmeniydi. Ayşe gene utandı. Bir dakika içinde iki kere diye düşündü. Sonra bir şey hatırlayarak sevindi. İyi işte dedi. Sen de onlara şu uygarlık ilkelerini öğretirsin. Denize girmenin ayıp olmadığını öğretirsin. Öğreteceğim dedi Cezmi sert sert. Sustular. Ağır ağır Harbiye'ye doğru yürüyorlardı. İlk gelen Mayıs güneşi yalnızca yolun ortasındaki ağaçların tepesine vuruyor, bir de uzaktaki bazı apartmanların sırtını aydınlatıyordu. Yol, ağaçlar, duvarlar gölgedeydi. Arada bir Şişli tarafından esen hafif bir bahar rüzgarı gölgeye ıhlamur ve hanım eli kokusu taşıyordu. Birden Cezmi endişeyle sordu. Bana kızmadın ya. Ayşe evet o öfkelenmez diye düşündü. Gözünün ucuyla yanındaki ince zayıf ve güzel gövdeye baktı, heyecanlandı. Cadde ıhlamur kokuyordu. İçinden sevgi geldiğini anladı ama kendini tuttu. Bugünkü ders hoştu değil mi dedi aceleyle. Monsieur Balatz da iyi çaldı. Her zamanki gibi bu derste de Macar hoca önce teker teker öğrencileriyle uğraşmış, sonra bir süre plak dinlenmiş, sonra da öğrencilerin isteği üzerine kemanıyla küçük bir şeyler çalmıştı. Cezmi burnunun ucuna doğru kayan gözlüğünü iterek, her zamanki gibi bir dersti işte dedi. Balatz'ın kemanını beğenmiyor musun? Çok fazla değil.